Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz. Ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.
Yeşilçam sinemasından aşina olduğumuz saf, temiz ve yanık sesli türkücülerin yolunun düştüğü semt. Birkaç parça eşya ve hayallerin doldurduğu valizle birlikte İstanbul otogarında inilip nice umutlara varılan durak. Kiminin yitip giden meşhur olma düşlerine sahne olan, kiminin hayal kırıklıkları ve valiziyle geldiği otogara geri döndüğü, kiminin ise yaşamını eşsiz biçimde değiştiren mekan. Un kapanı. Merhaba kıymetli bir nevi biyografi dinleyenleri, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde iki ayrı konuyu kısa kısa ele almak istiyorum. Birincisi İstanbul'un bir semti olan Unkapanı. Birçoğumuz için herhangi anlamı olmayan yerler, mekanlar bazılarımız için özel bir yere sahip olabiliyor. Sevgiliyle tanıştığımız köşe başı, vefat haberi aldığımız çay bahçesi, unutulmaz günlerin yaşandığı öğrenci evleri vesaire. Kişisel tarihimizde bunlar bir mekandan daha fazlasını ifade ediyor bizler için. Unkapanı semti de, daha doğrusu semtin sadece küçük bir bölümünde yaşanan gelişmeler de adeta ülkenin ortak hafızasında yer etmiş durumda. Bugün Unkapanı dediğimizde hemen hepimizin aklına müzik stüdyoları, kasetçiler ve plakçılar geliyor. Halbuki bu mekanlar sadece küçük bir alanda semtin adeta ticaret merkezi sayılan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nın bir bölümünde yer alıyor. Az önce de dediğim gibi kimi mekanlar zihnimizde bir takım simgelerle yer ediyor. Vefanın bozacısı gibi, Cihangir'in entelleri gibi Unkapanı'nın da kasetçileri var zihnimizin yüzeyinde. Evet, bir zamanlar kapısında uzun kuyruklar oluşan müzik yapım şirketleri, Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a, Neşe Karaböcek'ten Ajda Pekkan'a, Mahsun Kırmızıgül'den Küçük Emrah'a kadar şöhret olmanın ilk adımlarının atıldığı yer. Kimi zaman kurtlar sofrası diye anıldı, kimi zaman kurt kapanı. Ama ne söylenirse söylensin oranın adı Unkapanı. Ve müzik severlere kazandırdığı binlerce sanatçısı var. Tabii her şey gibi şöhret olmanın yolları da değişti. Çarşıda ne sazını alıp gelen Mahsun Kırmızıgül var artık, ne de kaset satın almak isteyen yüzlerce insan kuyruğu. Unkapanı sadece müzik stüdyolarıyla ünlü değil, gerek konumu gerek mimarisiyle Osmanlı'dan bu yana İstanbul için ciddi bir öneme sahip. Unkapanı semti, adını Un ve Osmanlı döneminde kullanılan bir çeşit tartı aleti olan, toptan satış yapılan yer anlamına da gelen kapan kelimelerinden alır. Bugünkü Unkapanı sahiline buğday ve arpa yüklü gemiler demirlediğinden semt 19. yüzyılda bu ismi alır. Ayrıca kapanlara getirilen ürünlere göre yağ kapanı ve bal kapanı adını alan çeşitleri de var. Sirkeci'deki bal kapanı hanı bunun bir örneği. İstanbul'a gelen zahire, yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerinin ölçümü, ekspertizi, fiyatlandırması ve dağıtım işlemlerini kapanların en önemlilerinden biri olan un kapanında gerçekleştirirdi. Bu işlevi semtin giderek aynı adla anılmasına neden oldu. Hemen hemen her sokağında buğday ambarları, değirmenler ve fırınlar bulunan semtin en büyük değirmen yapısıysa un kapanı değirmenidir. Ülkenin ilk alışveriş merkezi örneklerinden kabul edilen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı da Unkapanı'nın bir diğer simgesidir. Sultan Hamam civarında bulunan manifatura ve kumaş toptancılarının yeni bir alana ihtiyaç duymalarıyla gelişen ve planlanan çarşının inşası düzenlenen bir mimarlık yarışması sonucunda başlar. 19 Şubat 1960 tarihinde düzenlenen yarışmada Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler'in ortak tasarımı birincilik ödülünü kazanır. Eski bir kent bölgesine yeni bir yapı nasıl yapılır sorusuyla yola çıkan bu ekip, çevrenin tarihi dokusuyla bütünleşen bir yapı ortaya koymak ister. Bu amaçla tarihten referans alarak çalışmaya başlayan mimarlar, İstanbul'un mimarlık tarihini incelerler. Süleymaniye Mahallesi'nin geleneksel konutlarını, Tahtakale'nin hanlarını ve Kapalı Çarşı'yı örnek alırlar. Böylece bu yapı, konut, bedesten ve hanlardakine benzer avlu, arkat ve cumbalar barındıran Türk-İslam mimarisinden ve geleneksel çarşı kültüründen izler taşır. Ayrıca Behruz Çinici'nin önerisiyle yapıya insan ölçeğine referans vermesi amacıyla balkonlar eklenir. Çevrenin tarihi dokusuyla bütünleşen bir yapı ortaya koymak isteyen mimarlar, arsanın çevresinde bulunan Şehzadebaşı Camii, Zeyrek Camii, Bozdoğan Su Kemeri ve Şebsefa Hatun Camii ve özellikle Süleymaniye Külliyesi'nin etkisine gölge düşürmemek için doğal eğilimden yararlanarak dikey yerine yatay bir yapı tasarlarlar. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Atatürk Bulvarı boyunca uzanan avlulu 6 bloktan oluşur. Bloklar birbirlerine sokaklar ve avlularla bağlı olarak tasarlanmıştır. Altısı kapalı, biri şadırvanlı ve biri de mezarlıklar avlusu olmak üzere toplam 8 avludan oluşur. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nın yapım sürecinin son etabı bir diğer yarışma konusunu oluşturmuştu. Tasarım ekibi yapıda çağdaş Türk sanatından örnekler görmek istedi. Bu amaçla düzenlenen yarışma sonucunda Füreyya Koral ve Sadi Diren'in seramik panoları, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Nedim Günsur'un mozaik panoları, Teoman Germaner'in duvar rölyefi, Yavuz Göreğ'in çeşme heykeli ve Kuzgun Acar'ın kuşlar heykeli yapıda yerlerini aldı. Bu yönüyle İstanbul Manifaturacılar Çarşısı bir tür modern sanat açık hava müzesini aratmaz. Evet, bu konuyu Turgut Cansever'in şu müthiş sözüyle bitirdikten sonra yayının diğer konusuna geçelim. Ben de konu hakkında çalışma yaparken ilk defa okudum bu sözü. Gerçekten oldukça anlamlı. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Ulusların tarihteki en kıymetli günleri bağımsızlıklarını kazandıkları veya bağımsızlık yönünde adım attıkları günlerdir. Bana göre. 1 Mart tarihi de böyle günlerden biri. Kore'nin Japon egemenliğine karşı tırnak içerisinde sesini yükseltmesinin, bağımsızlık elde edemese bile türlü kazanımlar elde etmesinin üzerinden 102 yıl geçti. Evet, 1 Mart hareketi. Kore'nin Japon egemenliğinden kurtulması ve ulusal bağımsızlığına kavuşması için düzenlenen gösteriler dizisi. İlk gösteri Kore'nin eski imparatorunu anma günü olan 1 Mart 1919'da başkent Seul'de yapıldı. Bu gösteriler kısa sürede ülkenin geneline yayılarak devam etti. Japonların hareketi bastırmasına kadar geçen 12 aylık sürede düzenlenen 1500'ü aşkın gösteriye yaklaşık 2 milyon Koreli katıldı. 7 bin civarı kişi Japon asker ve polisleri tarafından öldürüldü. 16 bin kişi yaralandı. 715 ev, 47 tapınak ve 2 okul binası yakıldı. Yaklaşık 46 bin kişi tutuklandı. İlk gösteriyi düzenleyen 33 aydın ve din adamı yaklaşık 10 yıldır süren Japon egemenliğine karşı bir bağımsızlık bildirgesi kaleme almıştı. Japonya üzerinde uluslararası bir baskı yaratarak Kore'deki Japon sömürge yönetimini sona erdirmeyi amaçladı bu 33 önder. Bildirgeyi belirlenen günde imzalayarak Seul'de açıkladılar. Ülkenin pek çok kentinde de özgürlük taraftarları aracılığıyla bildirgenin okunmasını sağlamışlardı. Korelilerin Japon egemenliğine karşı o güne kadar saklı tuttukları tepki büyük bir patlama içinde ortaya çıktı. Ülkenin birçok yerinde düzenlenen kitle halindeki gösteriler Kore tarihinde yabancı işgaline karşı gelişen en büyük ulusal direniş hareketiydi. Evet, hareket asıl amacı olan ulusal bağımsızlığı gerçekleştiremedi. Ama ulusal birliğin güçlenmesine ve Şangay'da Kore geçici hükümetinin kurulmasına yol açtı. Ayrıca bu hareket dünyanın ilgisini Kore üzerinde topladı. 1 Mart hareketi Kore Komünist Partisi'nin güçlenmesine de büyük katkıda bulunmuştu. Günümüzde Mart ayının ilk günü hem Kuzey Kore hem de Güney Kore'de hala bayram olarak kutlanır.
Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.